T24'ten merhaba. Seçimlere az bir süre kaldı. Gerçekten özellikle 2015 7 Kasım, 1 Kasım, 7 Haziran bu süreçlerde Türkiye'de bir sandık güvenliği diye bir kavramla karşılaştık. Bununla beraber sandık güvenliği için on binlerce insanın harekete geçtiği sivil inisiyatiflerle tanıştık. OVT'si bunlardan bir tanesi. Hemen Gezi sonrası zaten kurulmuştu. Sandık güvenliğinin çok önemli olduğu süreçler yaşadık. Mesela 2017 bu açıdan kritik bir süreçti. Hatırlayacağınız üzere anayasa referandumunun, Cumhurbaşkanlığı sisteminin oylandığı bir referandumdu. Ve orada birden YSK dedi ki mühürsüz pusulalarda, mühürsüz zarflarda sayılabilir diye bir ara karar aldı. Mesela bunu tamamen insanları şok eden bir karardı ve acaba bunun sandık sonuçlarına etkisi oldu mu olmadı mı, oylar çalındı mı çalınmadı mı, ıslak tutanaklar ne kadar hakiki olarak sonuçlara yansıdı. İnsanlar böyle sandık, daha doğrusu çuvalların üzerinde yattı. O görüntüleri hatırlayacaksınız. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de benzer süreçler yaşadık. Yani ez cümle sandık önemli, sandık güvenliği çok önemli. Ama bundan daha önemlisi vatandaşın kendi oyuna sahip çıkmayı bir demokrasi nöbeti haline dönüştürmesi. İşte bu süreç bir kitaba dönüştü. İletişim Yayınları'ndan çıktı. Gazeteci arkadaşım Seçil Türkkan yaptı. Seçim güvenliği için sandıkları korumak zamanlama çok önemli. Çünkü sandık güvenliği için harıl harıl bir yerlerde sivil toplum yeniden örgütleniyor. İşte bu deneyimler bize ne söylüyor? Sivil toplum sandık güvenliği konusunda nasıl bir deneyim biriktirdi? Bunu nasıl aktarıyor? Ve çok önemli anekdotlar, çok önemli tanıklıklar, çok önemli röportajlar var. Seçil hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba
Ben böyle bir
Candan.
girizgah yaptım.
Teşekkürler. Çok
Kitabı
sağ ol.
okudum Seçil ve iyi ki yapmışsın dedim. Çünkü çok mutfağın içinden tanıklıklar var. Yani işte müşahitlik var, müşahitlikle muhabirliği birleştiren
Müşavir.
müşabir diye
Evet,
bir
evet.
kavram var. İnsanların o sandığa sahip çıkma konusundaki yoğun emeği var vesaire. Bu fikir nasıl doğdu? Çünkü sen diyorsun ki aslında bu sandık güvenliğini sağlamak aslında demokratik bir hareket, aslında bir politik hareket.
Öyle gerçekten. Sen anlatırken bence şahane bir şey söylemiş oldun. Demokrasi nöbeti diyorsun sen. Aslında bu nöbeti fark etmekle başladı benim için de her şey. Yani bunun bir hareket olduğu ama her şeyden önce seçim gündemi geldiği zaman şöyle bir şey oluyor ya Türkiye'de bütün basın mensuplarında. Seçim gündemi, onunla beraber konuşulan seçim güvenliği, işte sandıklarınızı korumak için mutlaka gönüllü olun çağrıları. Peki bir soru, kim bu sandıkları koruyanlar? Yani 5N1K en
Evet.
temel kim
Kim?
sorusu. Bununla beraber aslında oy ve ötesinin çağrıları ve oy ve ötesinin diline baktığımızda da hem böyle yatay, hiyerarşik hem çok sakinliğe çağıran bir ses tonu olduğunu fark ediyorsunuz. Böyle olunca ben de bu çağrılara cevap verenler kimler? Bu sandıkları koruyanlar kimler? Peki 2014'te oy ve ötesi gibi bir şeyin çıkmış olmasının bir anlamı var mı? Yani Gezi'den sonra olmasıyla nasıl bir ilişkisi var bunun? Ve aslında 2018'e geldiğimizde de Türkiye'ye en çok yine gündeme, o seçim gündemine, o atmosfere damgasını vuran şeylerden bir tanesi sandık güvenliğiydi. Ve bu sandık güvenliğiyle beraber adil seçim platformu meselesi vardı. Bütün bunların hepsine aslında yakından bakmak istedim. Ve bütün bu sandıkları koruyanların hikayesi çok temelde bir güvensizlik hikayesi. Bu güvensizliğin nereden geldiğine dair elimizde hiçbir zaman veri olmadı bizim. Yani esas derdimiz bir güvensizliği konuşmak, olan bitenin aşındığını konuşmak, seçimlere dair ne olup ne biteceğine dair sürekli tahlil yapmak ama temelinin nereden geldiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla burada neye dönüşebileceğini anlamak bunu insanlara mikrofon uzatmakla mümkündü. Ben de bu sorunun cevabını aslında kaşımış oldum ve o güven krizinin nereden başladığını anlamaya çalıştım.
Peki Seçi, bu 2018'de başlayan bir çalışma ama sen bunu 2020'ye kadar taşıdın, tam da işte 14 Mayıs seçimlerinin arifesinde. Evet. Ve orada acayip tanıklıklar var. İşte Oy ve Ötesi'nin kurucusu Serkan var. Evet. Yine hayatında hiçbir politik faaliyeti olmayan bir bankacı, evet, kadın Gonca var, açıkladım, değil mi? Gonca, evet, Hanım var vesaire. Evet. Ve hayatını riske eden avukatlar var mesela. Evet. Ve orada şeyi sorguluyorsun sen. Sizi ne harekete geçirdi? Hı-hı. Yani ve bunu Gezi ile bağlantısını da sorguluyorsun. Hı-hı. Senin bu anlatımlardan çıkardığın sonuç ne? Bütün bu tanıklıklardan.
Çok temel bir histi aslında bu. Biraz önce de söylediğim, bir Gezi ile bir bağlantısı olabilir mi diye. Çünkü bu Gezi'yi konuşma biçimimiz de biraz ilginç ya bizim medyada. Hı-hı. Yani şimdi Gezi'nin yıl dönümü geliyor. Artık 10. yıla yaklaştık. Şu anda 8 kişi tutuklu Gezi'den. Tam da Gezi'nin 10. yılındayız. Ve bu bir toplumsal hareket ve Türkiye'nin bir il hariç tamamına yayılmış. Yani Bayburt hariç tamamına, evet, bir anekdot da var orada. Evet. Bir toplumsal hareket gerçekten. Ve bu kaybolmuş olabilir mi? Yani, hı-hı, forumlarda aradık bunu, insanlar değişti, siyaset değişti dedik. Bunların hepsi, hı-hı, değişti ama bu bir yere kaybolmuş olur mu? Bana kalırsa kaybolmuş, hı-hı, olamazdı. Dolayısıyla bir bağ var mı diye sorarken zaten ilk Oy ve Ötesi'ne gittim. Ne, hı-hı, oldu, nasıl kurdunuz diye. Ve Sercan Çelebi bana bütün hikayeyi anlattı. Ve onun söylediği çok temel bir şey var. Biz Gezi'den sonra bir evde oturduk arkadaşlarımızla. Yani otururken ne yapmalı diye düşündük ve aslında böyle bir boşluk olduğunu fark ettik. Dolayısıyla burası için sandık güvenliği meselesinin bu alanı doldurabileceğini fark ettik. Bu benim için birinci nüveydi. Hı hı. Devamında aslında insanlarla konuşurken, yani bütün bu sohbetler bir bilinç akışı halindeydi. Elbette hazırladığım temel sorular vardı elimde ama insanların anlatacağı hikayeyi daha çok duymak istedim açıkçası.
Zaten hep anlatıldan soru çıkarmışsın sen,
evet,
de.
Evet, özellikle bunu kullanmaya, hı-hı, çalıştım ve insanlar da yani 12 hikayeden, yani birkaç daha fazla söyleşi vardı ama hani 12'sinin kitapta yer alması iyi oldu en azından. Bunların 7 kişisi, aslında 12'den 7 kişi spesifik olarak Gezi diyor. Hı-hı. Gezi dedi yani anlattıkların içinde. Yani bir şey yapmak istedim Gezi'den sonra, Gezi'den sonra suçlu hissettim. Gezi'den sonra bütün bu hiçbir şey olmamasına dair aslında hep bir güvensizlik hissettim. Ve yerine bir şey koymak istedim
bir
diyor.
De Gezi'yi şöyle de anlatıyorlar ya kitapta, herhalde biz de Gezi'ye sonuçta tanıklık eden gazetecileriz. Ben bir şey yapmazsam hiçbir şey değişmeyeceği bize anlatan, öğreten bir deneyim ya Gezi. Herhalde bu da sandıklara böyle yansıdı diye düşünüyorum.
Tam da öyle. Hı-hı. Yani onun çıktılarından biri. O diğer kısmı eminim sosyal bilimcilerin zaten konuştukları, yıllara yayılacak başka gözlemlerle ortaya çıkacak şeylerdir ama spesifik olarak yani aslında Gezi'de insanların hissettiği şey özne olmaya dair ve değişime, hı-hı, dair ve hatta değiştirebileceğine dair de bir şeydi ya. Buradaki mesele de o. O gün için bir şey yapabileceğini düşünmek. Bu arada ben ardından 3 tane de akademisyenle konuşuyorum kitapta. Doğan Çetinkaya sosyal hareketler çalışıyor. İstanbul Üniversitesi'nde o da. Siyasal Bilimler Fakültesi'nde. Ona sordum nasıl bir karakteri var bu sandıkları koruma hareketinin diye. Yani başından beri aklımda bu soru. Ama böyle hani aslında bütün röportajlar şekillenince ona da gitmiş oldum ve Doğan Hoca'nın, Doğan Çetinkaya'nın söylediği şey, yani Gezi nihayetinde bütün sistemi değiştirmeye dair bir talep değildi. Bu bir ayaklanmaydı, evet, bir isyandı ama düzeltmek istediği şeyler vardı.
Evet, radikal dönüşümleri, evet, talep eden değil, sistem içi diye tarif etmiş.
Evet, bir sistem, aha, içi. Dolayısıyla aslında sandıkları koruma da böyle bir şey. Hı-hı. Sistem içi bazı şeyleri düzeltmek ve muhalefete bir şey söylemek. Bakın, hı-hı, burada bir sorun var, biz burayı kapatıyoruz ve devamını da siz yapın. O yüzden aslında şimdiden sonra, bundan sonrasında muhalefetin ya da muhalefet olmasına gerek yok. Siyasi partilerin sandık koruma konusunda nasıl önlemler alacağı önemli. Yani yine kitapta konuştuklarıma göre, insanların içgörülerine göre, anlattıklarına göre sandıkları koruyanların aslında AK Parti'de son iki seçimdir, yerel seçimler bunun en net örneği, asıl sandıkları korumaya dair bir çabası var. Önceki seçimlerde olmayan bir motivasyon.
Evet, oy ötesine gelmeye, onların eğitimlerine dahil olmaya başlamışlar değil
evet,
mi? Muhafazakar kesimden.
Evet, en azından muhafazakar kesim olarak oy ve ötesi de anlatıyor. Dolayısıyla bu sandık güvenliğine hepimizin ihtiyacı olduğuna dair bir şey. Yani bu muhalefete dair bir hareketmiş gibi gözükse de aslında herkesi ilgilendiren bir konu. Keza oy ve ötesi aslında mümkünse bu sandık güvenliği konusunu çözüp yine röportajlarda söyledikleri şeylerden biriydi. Ötesine odaklanmak istediklerini anlatıyorlar bize. Yani biraz daha demokrasi gözlemciliği, demokrasinin topluma yerleştirilebilmesi için yapılabilecek diğer çalışmalara odaklanmak istediklerini anlatıyorlar. Seçim güvenliği konusunu aşabilirsek eğer.
Peki yine bu kitapta şöyle de bir bölüm var. İşte Türkiye'deki zaten seçmen davranışı açısından ki Sabancı'daki hoca Mert de değil mi?
Evet, Mert Moray.
Çok önemli bir tespiti var. Diyor ki kutuplaşmanın olduğu yerlerde bu seçmen mobilizasyonu daha fazla ve daha doğrusu sandığa gitme davranışı daha güçlü diyor ve Türkiye'nin buna örnek olduğunu söylüyor. Bir taraftan da mesela Avrupa'da ise tam tersine Avrupa'daki işte seçimlere katılma oranı gittikçe düşüyor. Parlamenter siyasete inanç oldukça azalıyor. Ama Türkiye'de ise işte %85-90'lara varan bir katılım söz konusu. Şimdi senin kitapta öyle anekdotlar var ki bu sandık güvenliği dediğimiz şey büyük şehirlerde, göz önünde olunan yerlerde insanların bilinçlenerek, eğitimler alarak bu tür inisiyatifler aracıyla işte oy ve ötesi gibi gerçekten sorun olmaktan çıkıyor artık. Sorun olmaktan çıkıyor bu sandık güvenliği meselesi.
Tabii insanlar gönüllü
olmaya devam ettiği için. Ama kırsala gelelim, değil mi?
Evet, evet.
190 bin küsür sandığın bazılarına hiç gönüllünün gidemediğini gördük. Bununla ilişkin ne tür bir deneyim var? Onu anlatır mısın?
Evet, aslına bakarsanız seçmenler dışında uzmanların söylediği şey şu. Türkiye'nin aslında o kadar güvenilmez bir seçim sistemi yok. Güvenilebilir bir sistemden bahsediyoruz. Yani iyi düşünülmüş, en azından boşluklar iyi doldurulmuş. Dolayısıyla böyle usulsüzlüklere, hilekarlıklara çok açık olmayan bir sistem var.
Olsa esas, bile şey değil değil mi? Sonuçları aşırı etkileyecek
evet,
değil.
Evet, büyük etkileyecek oranlar değil gerçekten. Ama esas mesele dengesizlik ve olağan dışı oylar. Dengesizlik dediğimiz şey de az önce işte senin bahsettiğin şey oluyor. Yani İstanbul'da Beyoğlu'nda ya da işte Sancaktepe'de gönüllü dağılımının, sandık başındaki gönüllü dağılımının tek bir partiye yığılmasıyla işte Nişantaşı'nda tek bir partiye yığılması meselesi dengesizliği oluşturan ana şeyler. O yüzden aslında bütün bu gönüllü organizasyonlar mümkün olduğunca sizden uzak, konfor alanınızdan çıkabileceğiniz yerlerde sandık gönüllülüğü yapın. Ama kendinize zorlamadan.
Yani ücra yerlerde aslında.
Evet, bir takım ücra yerlere gidin diyorlar. 2018'den çarpıcı veriler var aslında. Ali Çarkoğlu'nun yine profesör, o da seçmen davranışı
Koç
çalışıyor.
Koç Üniversitesi, evet.
Evet. Ali Çarkoğlu'nun söylediği şeylerden biri, 2018 seçimlerinde aslında gözetleyemediğimiz, bilmediğimiz olağan dışı bir takım oylar var. Olağan dışı oy yine bu seçimin de aslında eskiden beri önümüzde olan bir sorun ama biz yeni yeni 2023 seçimleriyle beraber konuşabilmeye başlıyoruz. Örneğin bir sandıktan %100 yani tulum çıkarması bir sandık.
Olağan dışı partinin. Olan bu. Evet,
evet normal değildir ya bir sandıktan sadece tek bir parti oy çıkması. 2018'de 1,5-2 milyon oyun böyle yer değiştirmiş olabileceğinden bahsediyorlar. Bu da seçim sonucunu zaten değiştirebilecek bir rakam.
Evet.
Örneğin şöyle bir rakam var. Erdoğan'a 500, İnce'ye, Muharrem İnce'ye 31, bir sandıkta MHP'ye ve 6 sandıkta da HDP'ye %100 oy çıkmış.
Tulum oy yani.
Tulum oylar. Yani bunlar böyle evet basın için tulum ama düşünüp baktığımızda normal olmayan oylar. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz yerler de kabaca sandık gönüllülüğünü sökmeyecek yerler olması. Burada siyasi partilere düşen şey aslında bu sandık başı dengesizliğinin iyice giderilebilmesi için alınacak önlemleri almaları, çalışmaların içinde bunların da olduğunu umut ediyoruz elbette. Özellikle bu gibi yerlerde eğer gönüllüler çalışacaklarsa, eğer böyle bir organizasyon varsa o alanın nasıl yapıyorlarsa altyapısının oluşturulmasına dair bir şey yapılması. Tabii burada başka türlü Türkiye çatışmaları da var. Yani orada bir sandık görevlisi yoksa, bir dağılımda bir sorun varsa, orada zaten hakim bir parti de vardır. Diğer parti giremiyordur da belki. Ama bütün bunların dışında sandık gönüllülüğü meselesi için yapmaları gereken tek yegane şey aslında orada korunmalı alanlar, gönüllülerin de çalışabileceği korumalı alanlar oluşturmaya çalışmak gibi gözüküyor.
Hı hı. Mesela Urfa örneğini anlatır mısın? Çok çarpıcı değil mi?
Evet.
Bir sandık gönüllüsü polis tarafından can güvenliği gerekçesiyle odaya kapatılıyor değil mi?
Evet.
Çok mesela bu sandık güvenliğinin aslında nerelerde özellikle işte Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde, mezralarda, köylerde, biz biliyoruz ki mesela koruyucu köyleri var mesela. Oralarda müşahit olmak kolay şeyler değil yani. Gerçekten evet. Kelle koltukta işler olabiliyor.
Evet.
O yüzden Urfa örneği çok çarpıcı.
Doğru, aha, gerçekten öyle. Deniz Güneş bir avukat ve o zaman da aslında tam da siyasi, yani tam Gezi'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmaya karar veriyor. Yani diyor ki işte ben çok tek başımaydım Gezi'de, dolayısıyla bir şey yapmak istiyorum. Bütün bunların sonunda da Deniz Urfa'ya gidiyor. Yani Urfa'da çağrıları sonucunda oy ve ötesinin orada, pardon oy ve ötesinin değil, aslında bir çağrı sonucunda Urfa'ya gidiyor ve orada avukatlık yapıyor. Ve oy kullanırken birileri bir usulsüzlük olduğunu fark ediyor. İşte Deniz'de müdahale etmek istediğini söylüyor.
Ya avukat Deniz.
Evet evet, avukat kendisi ve işte kariyerinin başlarında.
Ya avukatlık vurgum şundan, mevzuatı biliyor anlamında.
Evet. Aha. Ve bilginin de işi, yani aslında sandık başında biliyor olmanın işe yarayacağını da biliyoruz. En azından sandık koruyan insanların deneyimleri bu yönde. Ve Deniz'e aslında bir şekilde engelleniyor orada o usulsüzlüğü engellemek üzere. Ve aslında onu korumak için polisler alıp odaya kapatıyorlar.
Çünkü silahlı insanlar gelmiş.
Evet. Ve Deniz aslında inanamayarak anlatıyor bunları. Bu herhangi birimizin İstanbul'da ya da Ankara'da ya da büyük şehirlerde çok da alışkın olduğumuz şeyler değiller. Ve bu arada bilmiyorum sen hatırlıyor musun ama çok da sosyal medyada da böyle şeylere denk gelmedik biz o dönem. Hı hı. Çünkü aslında çeşitliliğin ya da belki de işte o gönüllülüğün olmaması meselesiyle. Hı hı hı. İşte şimdi gönüllülerin olması oradaki bir usulsüzlüğü engellemeye yaramasa bile bugün bunları konuşabiliyor olmamıza vesile. Hı hı. Ve olmaması için belki de önlemler almaya vesile. Dolayısıyla Deniz'in hikayesi bu açıdan çok çarpıcı. Deniz döndükten sonra şimdi de mücadelesine devam ediyor. Bence hikayesinin ilham veren diğer tarafı da bu. Yani hem çalışmaya devam ediyor, hem bu anlatamadığı şeyin bir daha yaşanmaması için çalışıyor vesaire. Bir diğer Deniz de yine kitapta, ikisinin de isminin Deniz olması tesadüf tamamen. O da Urfa'ya giden bir anarşist. Yani bir anarşisti sandık görevlisi yapan bu sistemden bahsediyoruz biz. Ömrü boyunca oy vermemiş ama oyları koruyan birisi, evet, gerçekten. Trajikomik ama evet, böyle. Ve Deniz bir aslında köyden gerçekten öğlen oluyor saat ve öğlene kadar pek çok insanla mücadele ediyor. Ama canını kurtarmak için koşarak kaçıyor gerçekten. Evet. Dolayısıyla bütün bu örnekleri şimdi burada böyle bu haliyle konuşabiliyor olmak önemli. Aslında siyasi partilerin önlem alması gereken şeyler de bunlar. Az önce söylediğim...
Oraya geleceğiz birazdan.
Evet. Yani
çünkü
tam da
ilk başlarda iyi sınavlar vermemişler.
Evet. Dolayısıyla yani siyasi partilerin burada ne yapacağı, gönüllüleri de işte oraya gideceklerse bile önemli olan şeylerden biri bu. Oy ve ötesinin son söylediği şeylerden biri de şu, insanları aslında bir yerden bir yere taşımaktansa biz mümkün olduğunca yerinde insanların oy kullanmasını istiyoruz ki kimse oy verme hakkından da mahrum olmasın. Yani hem oyunuzu kullanın olduğunuz yerde hem de tabii ki sandıkların gönüllüsü olun. Gönüllü olmak şuna yarıyor aslında, sandıkları korumak aynı zamanda şu demek ya, bu işi insan yapıyor. Yani 117 oy ve 17 oy çıkmış olabilir iki farklı partiye. Onların yerini yanlışlıkla iki farklı parti arasında yanlışlıkla değiştirerek yazarsanız siz, bu bir hataya sebep ya. Dolayısıyla aslında ne kadar çok insan olursa, ne kadar çoğunluk olursa orada o kadar iyi, o kadar iyi bütün bu hataların engellenmesi. Hı-hı. Tam da böyle şeyler. Yani büyük büyük oy çalma potansiyelleri, Böyle meselelerin çok kolay olmayacağı, dediğim gibi yani hani bir verim yok ama uzmanların söylediğine göre en azından çok kolay değil zaten.
Bir de bu 25 bin sandık meselesi çok önemli değil mi? Yani
kimsenin olmadığı,
kimsenin olmadığı ve bu önümüzdeki seçimler için bir projeksiyon aslında. Ona dair tanıklıklar ne, ona dair tespitler ne?
Yani bu bütün bu rakamların elbette yani örneğin Ali Çarkoğlu'nun söylediği şeylerden biri. Yani bütün bu rakamlar ortaya çıkabilir rakamlar, işte bunlar bu haliyle konuşulabilir rakamlar. Aslında bu 25 bin sandığın başında hiç kimsenin olmaması meselesi gerçekten bence hepimizin sınavı gibi gözüküyor. Yani hani Sercan Çelebi'nin söylediği şeye, Oy ve Ötesi'nin kurucusuna göre bunlar çok büyük rakamlar değiller, olmayabilirler yani. Ama yine de işte tabii ki sandık sonuçlarını değiştirebilecek rakamlardan da
i̇şte
bahsediyoruz.
Demokrasi nöbeti bağlamında bir şey yani.
Evet, aynen öyle.
Hakiki iradenin çıkıp çıkmayacağı meselesi.
Evet, evet. Sandık iradesi gerçekten yani halkın istediği şey sandığa tecelli edecek mi? Orada biz buna denk gelebilecek miyiz? Önemli şeylerden biri. Bir de işte bütün demokrasi kavramını siz sandığa sıkıştırdığınız zaman ortaya böyle bir sandık güvenliği diye bir şey çıkmış oluyor. Sandık güvenliği hareketi diye bir şey de çıkmış oluyor. İşte o zaman da oy vermek de politik bir eyleme dönüşüyor. İşte insanların sandık başına gönüllü olması da orada
yaşadıkları
da.
Çuvallarda uyuması.
Evet, bütün bunların her biri bir hikayeye dönüşüyor. Evet. Bunlar bizim demokrasi anılarımız.
Evet,
ister
aynen.
İstemez.
Aynen. Bir de senin yine kitapta şunu fark ettim anlatılardan. İki şey var. Bir tanesi gerçekten sandık güvenliği konusunda can hıraş çalışanlar, kadınlar değil mi?
Evet.
Böyle bir kadınların öne çıktığını görüyoruz bu gönüllü hareketinde. İkinci olarak da gönüllülerle bir partilinin görevlendirdiği müşahit görevli arasında bir fark var. Yani o gönüllüler sanki hani 7/24 orada sandık başında bekleyebilecek kadar bir dava gibi bakıyorlar meseleye. Mesela böyle bir şey anladım ben. Doğru bir tespit mi?
Doğru, doğru gerçekten. Hmm. Aslında bunu kendimizden yola çıkarak da düşünebiliriz. Yani ben de böyle hikayelerini dinlediğim zaman hakikaten böyle bir doğallıkla karşıladım bunu. Yani biri bana görev verdiği zaman o benim için bir zul haline dönüşürken kendim gönüllü halimle yapmaya başladığım zaman gerçekten kimse beni durduramaz sanırım. Çalışırım. Evet, yani dolayısıyla bu biraz da böyle bir şey. Bir de insanlar aslında Türkiye'de siyasetten korktuğumuz için biz doğal haliyle gönüllü olmak çok daha kolay geliyor insanlara. Yani büyük bir sorumluluğunuz yok, partili değilsiniz. Dolayısıyla başınıza çok bir şey gelme ihtimali yok. Biraz bana böyle bir hali varmış gibi geliyor gönüllü hareketlerin bu kadar büyümesinde. Bunun dışında aslında sandıkları korumak siyaseti şeffaflaştırdığı için, herkes kendini müdahil hissettiği için aslında hem söz hakkı hissediyor hem de bu konuda işte bu gönüllülük meselesini daha da içine sindirmiş olabiliyor. Bir de insanlarda böyle bir işin düzgün yapılmasına dair bir motivasyon var burada. Yani bari bir iş düzgün yapılsın istedim, bu yüzden gönüllü oldum diyor. Yani zaten bir şeyi düzeltmeye çok da aday olanlar galiba partilerde örgütleniyor ya da örgütlenecekleri alanları bulmuş oluyorlar. Ama insanlar böyle gönüllü olmayı seviyor. Bir de şu mesele var aslında. İnsanlar genel itibariyle oy verirken, pardon, sandıkları korurken yani bu oylarım çalınıyordur endişesinden çok kutuplaşma temelli güvensizlik yaşıyorlar. Yani insanlar birbirinden korkuyor ama gönüllü olmak bunu biraz daha yumuşatıyor. Yani eğer bir sandık başında gönüllüler karşılaşıyorsa ya bir partiliyle kurduğu ilişkiden çok daha kolay bir ilişki kuruyor. Bu bir. Diğer tarafıysa bana kalırsa eğer bu gönüllü görevli meselesinin aslında ben AK Partililerle konuştuğum zaman fark ettiğim fenomenlerden biri oldu bu. Yani bu tek başına muhaliflerin meselesi midir acaba diye düşündüm ve aynı zamanda tabii ki mikrofonu yani ister istemez AK Partililere de uzattım. Ve asıl konuşacak birini bulamadım. Yani muhalifler tırnak içinde ya da gönüllüler hem konuşmaya daha teşneyken hem de daha kolay bulurken ben o insanları yani hikayelerini anlatmaya daha hevesliyken AK Parti'den ulaştığım insanlar bunun aslında onlar için bir görev olduğunu onlara büyükleri tarafından verildiğini, zaten bu alanda konuşmayı yapabilecek olanlarının parti büyükleri olduğunu anlattılar bana. Dolayısıyla burada böyle net bir ayrım var bana kalırsa. Yani gönüllü yapılar tabii ki daha hiyerarşik olmayan, yatay ve insanların kendi karakterleriyle de şekillenen şeyler. Ama yani hani bir yerde görevlendirme varsa da başka bir şeye dönüşüyor elbette.
Peki bu bu yumuşama meselesi çok önemli. Yine o tanıklıklardan, gönüllerden. Yani sen de az önce vurguladın. Kutuplaşan siyasette gönüllülük, gönüllü çalışmaların yumuşattığı meselesi. Onunla ilgili ne tür tanıklıklar var? Çünkü işte muhafazakar kesimden de gönüllerin yavaş yavaş bu benzer inisiyatiflere gelip eğitimler aldığını görüyoruz. Bunda mutlaka şunun da payı vardır, bu kutuplaşmanın da payı vardır tabii ki. Acaba sandıklar oy çalınıyor mu? İşte 2019 İstanbul seçimlerinde olduğu gibi orada da böyle bir duygu oluşmaya başlamış ki geliyorlar. Ama ne olursa olsun işte AK Partilisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi, HDP'lisi, CHP'lisi böyle öyleler ama gönüllüler ve bir şekilde o atmosferi beraber soluyorlar. Bu bir yumuşama getiriyor aslında değil mi tabanda?
Evet yani aslında herkes birbirinin insan olduğunu hatırlıyor galiba. Çok çünkü bu arada yani fiziksel olarak da çok yorucu bir şeyden bahsediyoruz ya gönüllülük derken. Sabah
5'te mi kalkıyorlar?
Evet yani 7'de orada olmak zorundasınız. Artık yani 5'te kalkmalı biri bunu sağlayabilmek için aynı zamanda. Ve bütün gün o seçimin nasıl bir atmosferde geçici, bir kere gergin zaten herkes ve her şey gergin. Siz orada bütün gün bekleyeceksiniz, bu fiziksel bir iş, bu akşam olacak, o oylar ne halde olacaklar, kaça kadar
sürecek. Sandviç ve meyve suyuyla geçen meselesi. Saatler.
Evet yani bazı gönüllüler mesela bizim parti sandviç verdi sadece diyor işte diğer parti lahmacun getirmiş. Lahmacun getirilir mi oraya kokan şey getirilir mi? Yani böyle garip elbette insani şeyler var orada. Bütün bu süreç boyunca da aslında insanlar birbirleriyle konuşuyorlar ve birbirlerinin düşman olmadığını anlıyorlar. Ya, eminim bütün fotoğraf böyle değildir. Ama en azından bu gönüllülük meselesi insanların orada beraber vakit geçirmesine yarıyor. Yani şöyle bir durup düşündüğünüzde gerçekten en son ne zaman sizden farklı düşünen, hakikaten siyasi olarak tam karşı kutbunuzda yer alan diyelim, biriyle oturup bir odada bir sorunu çözdünüz. Çünkü oy sayım aşaması tam da böyle. Yani siz bir şey iddia edeceksiniz, o bir şey iddia edecek. Yani ortada gerçekler var ama nihayetinde çelişkiye düştüğünüz şeyler de olacak. İşte hukuki bilginin konuşması gereken alan da olacak. Bunların her biri tartışma zemini. Dolayısıyla buna yarıyor. Bir hikayede Burcu'nun hikayesi bu. Tip üyesi, Türkiye İşçi Partisi üyesi Burcu Onay ve aslında böyle arabaları yani son aşamada oylarla beraber sandıkları alıp ilçe seçim kuruluna gidecekler ve o aşamada bir silah doğrultuluyor ona, İstanbul'da oluyor bu ve araya bir İYİ Partili giriyor. İşte bu şeyi durdurmak için işte durun o bir genç görmüyor musunuz onu filan diyor Burcu için. Ve böyle Bekir abiydi galiba ismi. Yani Burcu diyor ki işte hani Bekir abinin araya girmesiyle böyle bir şey oldu filan. Yani bu mesela benim uzun zamandır karşılaşmadığım bir küçük anekdot. Yani tabii ki siyasi düzlemlerden bahsediyoruz. Benim de karşılaşma ihtimalim olan ama nihayetinde insanlar birbiriyle tanışıyorlar ve birbirleriyle konuşmaya dair ister istemez bir vesile bu. Bir de aynı şeyi koruyorsunuz günün sonunda. Bunu fark ediyorsunuz yani.
Tabii ki.
Dolayısıyla his de böyle bir şey. Bir de belki de şunu görmek lazım. 2019 seçimlerinde insanlar Korcan'ın hikayesi var. Bunu anlattı. Ankara Pursaklar'da sandık görevliliği yapıyor o. Ve bir LGBT'yi ama Saadet Partisi müşahitliğiyle girmiş oluyor. Çünkü kendisini güvenli hissetmiyor ve hani Saadet Partisi müşahit kartı alırsa daha rahat hissedeceğini söylüyor. Onun söylediği şey şu örneğin, yani İstanbul seçimlerinin sandık güvenliğiyle kazanıldığını düşünüyorum ben diyor. Aslında gerçeği de, yani gerçeği dediğim bunun hikaye olmayan tarafı da şu belki de. Hatırlayacaksınız Ekrem İmamoğlu o gece sürekli çıkıp açıklama yapmıştı. Evet. 12 açıklama yapmış Ekrem Bey. Ve 12 açıklama şu demek aynı
zamanda. Hep sürekli ön aldı aslında. Hem Anadolu Ajansı'nın verilerine karşı, çünkü bir yerde kesildi
hatırlarsın. Tabii.
Ve Binali Yıldırım da aslında bu iş kapandı açıklamaları yaparken o iklimi bozan sürekli bir bilgilendirmeyle Ekrem İmamoğlu o gece sık sık çıktı, doğru.
Ve 12 açıklama bu. Bu burada şununla mümkün oldu bu. Yani İstanbul gönüllüleriyle. İstanbul gönüllüsü sayısı 180 binmiş o zaman. Hmm. Yani ve bu bayağı büyük bir rakam. Yani ilk seçimlerde 16 bin olan, yanlış hatırlamıyorsam, rakam 180 bine çıkıyor ikinci seçimlerde, tekrarlanan İstanbul seçimlerinde. Ve artık her sandığın bir İstanbul gönüllüsü var. O rakamlar alınıyor, işte merkeze iletiliyor. Dolayısıyla her sandıktan bilgi alabiliyor İstanbul gönüllüleri. Hmm. Ve Ekrem İmamoğlu'nun elinde belki Anadolu Ajansı'ndan daha net veriler var demek anlamına geliyor. Yani Ekrem İmamoğlu aslında o açıklamaları yaparken İstanbul gönüllülerinin ona gönderdiği, o sisteme gönderdiği verilerle yapabildi bunu. Bunu sağlayan, aslında bu moral üstünlüğü de sağlayan, insanların saat 6'da neyse seçimler bitti artık biz de bırakabiliriz izlemeyi dememesine de vesile olan şey bütün bu açıklamalardı ve bunu gerçekten İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizzat gönüllülere borçlu. Bu kolay, az bir şey değil yani.
Kesinlikle. Peki seçim, şu çok önemli. İşte 14 Mayıs geldi, geliyor gelmekte olan diye bir şey, güncel o sloganla şey yapayım, bağlayayım da.
Evet.
İşte gönüllüler çok önemli ve bu gönüllü hareketinin başladığı 2014'lerde siyasal partilerin çok da iyi sınavları yok. Yani işte çünkü siyasal partiler şöyle davranıyor. Biz her yerde örgütlüyüz, her yerde görevlimiz, müşahitimiz var. Kimseye ihtiyacımız yok. Çünkü o bir tür performatif siyasetin parçası gibi göründüğü
Kesinlikle.
için. O yüzden gönüllülerin önünün tıkandığı deneyimler var. Aşıldı çünkü gönüllü hareketi bütün o örgütlenme faaliyetiyle, çalışkanlığıyla, işte o eğitimlerle vesaire aslında siyasal partilerin önüne geçtiler. Siyasal partiler onların arkasına takılmak zorunda kaldılar. Onlardan öğrendiler.
Doğru.
O yüzden 14 Mayıs'ta siyasal partilerin bu sivil hareketlerden, sandık koruyan gönüllerden öğreneceği hangi dersler var?
Bence çok iyi bir yere geldik gerçekten Candan bu sorunla da. Çünkü sandık gönüllülerinden aslında siyasi partiler hem güvenliği öğrenmiş oldu, hem de şunu öğrenmiş olduk ya biz gerçekten, bu performatif siyasetin gelmiş olduğu boyutu. Yani gerçekten yıllarca o alan açık bırakılmış galiba. Yani nihayetinde İstanbul gönüllülerinin hikayesini anlatan Dilşat Arpacıoğlu'nun anlattığı şey. Yani biz insanları, işte sandık gönüllüsü olduğunu düşündüğümüz insanları aradık ve insanlar böyle ne alaka ya falan diyen, ya eski numaralarla, o kadar çok eski şeyle karşılaşmışlar ki. Bunu duymak hem üzücü hem de sevindirici diyelim bundan sonrası için. Dolayısıyla bundan sonrası da artık gönüllüler herhalde ellerinden geleni yaptılar, yapmaya devam edecekler. Oy ve Ötesi'nin bugün itibariyle 15 bin üyesi olmuş. İşte seçimlere kadar onlar bütün illerden veri alabilmeyi umut ediyor. Dolayısıyla her ilden gönüllüye ihtiyaçları olduğunu hatırlatalım.
15 bin bütün iller mi?
Evet, açıkladıkları rakam bu. En azından şimdi daha fazlasını hedefliyorlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Aslında siyasi partilerin bugünden sonra, başında söylediğimiz gibi ortalarda bir yerde yine konuşmuştuk. İnsanların görev yapabileceği uygun zemin ve koşulları sağlaması ya da bunu sağlayan organizasyonların önünü açması gerekiyor. Ali Çarkoğlu profesör söyleşimizde söylemişti. Yani hiyerarşik bir yapı olan siyasi partiler gönüllülerle çalışmayı öğrenmeli. Bu burada artık tartışmaya yer yok. Öğrenmiş olduklarını da görüyoruz bu arada. Bu bence hiç azımsanacak bir gelişme değil. Adil Seçim Platformu sonrasında, işte 2018'den sonra bugüne baktığımızda Millet İttifakı'nın Türkiye Gönüllüleri diye bir yapısı var. Kendileri kurdular. Dolayısıyla bu öğrenmiş olduklarının kanıtı, ama çok daha net bilgilere ihtiyacımız var, bir. İkincisi, şeffaf olmalılar siyasiler. Yani bunu bir hem bir gazeteci olarak istiyorum, talep ediyorum. Hem de aslında bu kitabı yazarken insanlardan hissettiğim şey de buydu. Şeffaflık çünkü güven veren bir şey. Biz bu kadar güvensiz bir yerde yaşarken ihtiyacımız olan şey bilgi. Bu kadar zor olmamalı. Dolayısıyla siyasi partiler gerekiyorsa her gün çıksınlar ve seçim güvenliği hakkında ne yaptıklarını açıklasınlar insanlara. Bugün şu oldu, bugün bu kadar insan kayıt oldu, bugün şunu yapmaya karar verdik, bugün böyle bir toplu. Neyse artık onun yolu. Ama bunun yolunu bulsunlar ve bu güveni tesis etsinler. Çünkü yine Ali Çarkoğlu'nun söylediği çok önemli bir şey var. Siyasi atmosferin hakim ruh halini sağlayan parti seçimi alır diyor. Bunu kendimiz de böyle hissedebiliriz aslında. Hissettiğimiz zaman, yani düşündüğümüz zaman böyle olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla hakim ruh halini yaratmak için de gerekiyor partilerin bize o güveni vermesi. Bu da mümkün olduğunca şeffaf, kamuoyuna açıklayıcı ve yaptıkları işleri anlatmalarıyla mümkünmüş gibi gözüküyor. Seçmenler iki aday arasındaki farkın daha az olduğunu düşünürlerse sandığa daha çok gidiyorlar. Daha çok gitmeye meraklı oluyorlar. Aslında yine 2019 tekrarlanan İstanbul
yani
seçimleri.
Yani bıçak sırtı durum olursa.
Evet ve his de bu olursa herkes gitmeye daha çok teşne oluyor. Ve bence siyasi partiler aslında insanları davet etmek, yani sandığa oy vermeye davet etmekten vazgeçmemeli. Bu Türkiye'nin %80 oranlarında oy veren bir ülke olması hem demokrasiyi özlediğimize dair bir hareket çünkü... Hem de aslına bakarsan konuştuğumuz gibi elimizdeki tek enstrüman bu.
Biraz Türkiye... pasif hali de anlatan da bir
evet.
Şey bir yanıyla da.
Dolayısıyla evet. Partiler de sandığa çağırmaktan vazgeçmemeli, mümkün olursa bence %100'ü görmeliyiz.
Peki seçim şimdi oy ve ötesi var çünkü geçmişlerde senin dediğin gibi orası gerçi platformdu, bir sürü yapının bir arada olduğu sendikaların vesaire.
Evet.
Adil seçim platformu vardı. Şimdi oy ve ötesi var. Türkiye gönüllüleri var. Mesela eskiden hatırlıyorum ondan sonra vardı.
Evet.
Böyle dönem dönem kabaran kampanyalar ve tabii ki doğal olarak işlevini yitirip sönen yapılar var. Evet. Var mı böyle yeni yeni oluşumlar bununla ilgili?
Müşahitiz Biz var galiba. Deva Partisi'nin oluşumu o da. Hı-hı. Onun dışında bence seçimler yaklaştıkça yine her parti kendi sandık koruma perspektifini de yaratacaktır gibi gözüküyor. Hı-hı. Ben öyle anlıyorum. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde biraz öyle olmuş. Yani hayır ve ötesi, Ankara'nın evet. Oyları, bu böyle gittikçe çeşitlenen, yani tabii ki siyasi partilerin de ya da irili ufaklı demokratik kitle örgütlerinin de içine girdiği zaman kendi siyaset alanlarını da oluşturmak istedikleri bir süreç bu. Yani burası bize alan açan bir Hı-hı. yer. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde var mı, çıkar mı, yoksa ne bileyim Türkiye gönüllülerinde birleşir mi insanlar ya da oy ve ötesinde? Göreceğiz, heyecanla izlemeye devam
evet.
edeceğiz.
Ama görünen o ki bütün bu inisiyatiflere rağmen hala ulaşılamayan, gidilemeyen evet. sandıklar var.
Evet.
Ve geçmiş deneyimler bunun 25 bin sandık olduğunu gösteriyor. Bu sayı ne kadar düşerse herhalde demokrasi nöbeti o kadar da tutulmuş anlamına gelecek. Seçil hem kitabın yolculuğu hayırlı olsun.
Teşekkür ederim.
Çok önemli bir deneyimi gerçekten ne derler? Türkiye siyasi tarihine bir not olarak düşmüş oldun. O insanları görünür kıldın. Çok önemli bir deneyimi görünür kıldın. Kitabın yolculuğu umarım çok güzel olur.
Çok teşekkür ederim. Ben de bu sandık koruma hareketine özellikle bence çok dişil bir hareket her şeyden önce. Hı hı. Sanırım ilk beni çeken ve heyecanlandıran tarafı buydu. O yüzden içinde kadınların da ön planda olması bulduğum verilerle beraber gerçekten hani kime elimi uzatsam bir kadın sorumlu, bir kadın buluşturan, bir kadın değiştirendi. O yüzden de çok önemliydi. Bu kadar yükselebilmesi de aynı zamanda bu kadar dişil bir hareket olması da ve kapsayıcı olabilmesi de bağlıyorum. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz
ne
için.
Ne demek? Demek ki siyasetin hala kadınlardan öğreneceği çok şey var diyelim. Evet sevgili Temre takipçileri, Seçil Türkan'ın Seçim Güvenliği için Sandıkları Korumak kitabı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Sandıklarda görev almak isteyenler değil sadece, siyasal partilerin, siyasi partilerin öğreneceği çok önemli deneyimler var buradan. Ali Çarkoğlu'nun dediği gibi sivil hareketinin önünü açmak zorunda siyasi partiler. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.